Ayrım 22, sayfa 221. Uysal hamam böceği. Bence zorbalıktan kaçarak kayboluşu erkek böceklerin en meşhurunun adını saygıyla anmadan tartışmak imkansızdır. Kafka'nın belki de en ünlü öyküsü olan Değişim'de Gregor Samsa bir sabah uyandığında kendisini dev bir hamam böceğine dönüşmüş halde bulur. Bize Değişim'den önce Gregor'un mükemmel bir oğul olduğu anlatılırdı. Evde yaşayarak ve ailesinin borçlarını ödemek üzere nefret ettiği bir işte çalışarak bakıma muhtaç anne babasına ve kız kardeşine destek olmak için kendisini feda etmiştir. Ama böcek olduktan sonra bile ailesinin yeni durumunun karşısında bencilce tiksinti ve ilgisizliğine rağmen örneğin temizlemek için odasına geldiklerinde itici görüntüsünü görmesinler diye yatağın altına saklanarak onları mutlu etmeye çalışır. Yine de nihai kayboluşu yani ölümü ve temizlikçi kadın tarafından gerçek anlamda evden atılışı dışında kaybolmak için yaptığı hiçbir şey ailesini mutlu etmeye yetmez. Bu öykü diğerlerinin yanında kendine dönük yıkıcılığın olumlu yanını da gösterir. Kendine karşı yıkıcı erkek kendince ilgili, tutkulu ve idealist bir bireydir. Geleneksel kaygılardan bağımsız olduğundan cesur, yaratıcı ve bireysel farklılıklara karşı kabullenici olabilir. Ve kendisini savunmak için kaybolmayı seçmediğinde zorbalıkla mücadelenin ön saflarında yer alabilir. Ama Kafka'nın Değişimi Freud'un en tartışmalı düşüncelerinden birinin ölüm içgüdüsü denen şeyin de fantastik bir örneğidir. Kendine dönük yıkıcılığın şiddeti ve direnci karşısında hayrete düşen Freud, hepimizin içinde büyümeyi tersine çevirmeye ve içinden çıktığımız cansız duruma dönmeye yönelik bir güdü bulunduğunu ileri sürmüştü. Bu, ilk bakışta psikanalizin bazı kendine dönük yıkıcılık durumlarını tedavi etmek bir yana, açıklayamamasının yarattığı yığınlıktan doğan tuhaf bir düşünce gibi görünür. Ama buna regresyona, evet çocukluk ve bebekliğin tanıdık, güvenli ve bağımlı ortamına dönme arzusu, dönük bir güdü olarak bakıldığında insanların neden büyümeye karşı koyup kendine dönük yıkıcılığa yöneldiklerini açıklamakta epey yol alınır. Felsefeye oldukça meyilli bir bilim adamı olan bir danışanım, kendine dönük yıkıcı davranışlarının terapiye neden bu kadar direnç gösterdiğini anlamak için mücadele ederken benim bunu nasıl açıkladığımı sordu. Bitki bir şekilde ona ölüm güdüsünden söz ettim. Danışanıma çağdaş psikanalizin bu düşünceden hoşlanmadığını ve en azından bir adet önemli psikanaliz ders kitabının psikologlara danışanlarına bu kavramdan söz etmenin verimsiz zihinselleştirmelere yol açacağı konusunda uyardığını söyledim. Aslında ben beğendim diyerek zihinselleştirmeye başladım. Ama sonunda duygusal bir biçimde bunu kendine dönük yıkıcı davranış kalıplarının içinde kontrolünde olmadığına ilişkin tecrübesiyle tutarlı olduğu için beğendiğini kabul etti. Atsız alkolikler veya benzeri 12 aşamalı bir programa üye milyonlarca kişiden herhangi birinin de söyleyebileceği gibi bu tür bir güçsüzlüğü kabul etmek bağımsızlıktan kurtulmanın ilk ve belki de en önemli adımıdır. Bana kalırsa bu yalnızca bağımlılıkla mücadele etmenin değil, herhangi bir kendine dönük yıkıcı arzuyla başa çıkmanın da önemli bir adımıdır. Çünkü kendine dönük yıkıcılığı olan erkek kontrol edemediği şeyleri, örneğin öfke duygularını veya saldırgan tepkilerini kontrol etmeye çalışmakta direnir. Kontrol edebildiği şeyleri, yani davranışlarını değil. Burada kendisine dönük yıkıcılığın tedavisini enine boyuna irdelemeyecek olsam da, yalnızca meslek yaşamımda değil, gündelik yaşamımda da bu sorunla uğraşırken bana yardımcı olan bazı ilkeleri kısaca tartışmak istiyorum. Bunu yaparken işe, erkeklerde kendine dönük yıkıcı eylemlerin verdiği en yaygın mesajlardan bazılarını inceleyip şifrelerini çözmekle başlayayım. Davranışlar sözcüklerden daha fazla şey anlatır. Erkek arkadaşınız sizi yine bekletti. Tercümesi. Öylesine yeniyim ki. 2. Zaten kendine ait zamanlarda yapacak önemli bir işin yok. Kocanız sevgililer gününde size bir küpe aldı. Ama komodinin üzerinde bir rehin makbuzu buldunuz. Tercümesi. 1. Öylesine yeniyim ki. 2. Onları başından beri sana vermek istememiştim zaten. Kocanız dur işaretini aldırmadan geçti. Tercümesi. 1. Öylesine yeniyim ki. 2. Ne önemi var? Söz konusu olan yalnızca senin hayatın. Belirli bir seks hattının sürekli arandığı bir telefon numarası aldınız. Tercümesi. 1. Öylesine yeniyim ki. 2. Asıl önemli olan yalnızca senin bedenin. Kocanız sizi yoldan arıyor, cüzdanını kaybetmiş, gidip onu almanız gerekiyor. Tercümesi 1. Öyle dağınığım ki. 2. Senin zamanın bana ait. Erkek arkadaşınız yan odada fısıldaşarak telefonla konuşuyor. Tercümesi 1. Öyle iğrenç bir bok çuvalıyım ki. 2. Öylesine saf dilsin ki. Kocanız işe yine geç kaldığından söz ediyor. Tercümesi 1. Öylesine yeniyim ki. 2. Seni geçindirmekten usandım ve yoruldum. Kocanız bir daha yapmayacağını milyonlarca kez yemin ettiği halde iş çıkışında erkek arkadaşlarıyla buluşuyor, gece yarısı 2'de leş gibi alkol kokarak eve dönüyor. Tercümesi 1. Öyle bir eşeğim ki. 2. Ama sen de öylesin. Kocanız çöpü dışarı koymayı yine unuttu. Tercümesi 1. Öylesine bebeğim ki. 2. Kendin yap. Korkarım bu liste bitmez. Ve en kötü yanı bu değildir. Gerçekten kötü olan yanı, kendine karşı yıkıcı bir erkekle baş etme, yardımcı olmayı bir yana bırakın, yolları hakkında söyledikleridir. Birincisi, böyle bir erkek duygularını sözcüklerden çok davranışlarıyla ifade ettiğinden, sözlü iletişime gerçek bir tepki vermez. İkincisi, davranışları yalnızca kendine karşı değil, başkalarına karşı da yıkıcı olduğundan daha işin başında neden onunla birlikte olmak isteyesiniz ki? Gerçekten de bizim kültürümüzde kendine karşı yıkıcı bir erkekten uzaklaşmak genelde doğal kabul edilir ve çoğumuz böyle yaparız. Ama bu her zaman o kadar basit değildir, değil mi? Örneğin, bir terapist iyileşmeyi reddettiği için danışanını terk edemez. Bir aile uyuşturucu bağımlısı ya da alkolik olan oğlunu sokağa atabilir mi? Veya kocasını seven bir kadının kumara başladı diye 20 yıllık kocasını terk etmesi doğru ya da uygun mudur? Ya da 30 yaşında bekar bir kadın iyi ve ümit vaat eden bir ilişkiyi erkek arkadaşının çok içki içtiğini fark ettiğinde bitirmeli midir? Ya da Hillary Clinton Bill Clinton'u terk etmeliydi. Ya çöp kendiniz mi atmalısınız yoksa ev kokudan durulması hale mi gelmeli? Davranışları sözcüklere dökmek. Terapist olsun ya da olmasın kendine karşı yıkıcı erkeklerle aslında bütün erkeklerle uğraşmayı seçen birinin ilk işi tercüman olmaktır. Erkeklerdeki kendine dönük yıkıcılık, ikame bir dil olduğundan bunu yorumlama ve tercüme etme becerilerinizi geliştirmeniz gerekir. Neyse ki bu karmaşık bir dil değildir. Yukarıdaki listede görüldüğü gibi, iletişim sözsüz olsa da oldukça dolaylıdır. İşin en zor yanı, sizin de bildiğiniz gibi bunu gerçekten duymak istemeyen yabancıya tercümenizi geri iletmenizdir. Yine de ona belli bir mesafe ve nesnellikle, elini kullanması gereken yerde ayağını kullandığını gösterebilirsiniz. Sonuçta ne demek istediğinizi anlayabilir. Eğer merak ediyorsanız, mesafe ve nesnellikten kasıt, size arabayı benzin ikaz lambası yanar halde teslim ettiğinde, evde kendisinden başka kimseyi umursamadığını yüzüne vurmak değildir. Sanırım arabaya benzin almanın benim işim olduğunu düşünmek hoşuna gidiyor. Türünden şaşırtıcı bir gözlem daha yerinde olur. Elbette, böyle bir davranışa kızmamak son derece güçtür. Ama ailesini mutsuz ederek cezalandıran çocuğu hatırlamaya çalışın. Öfkelenirseniz size ulaşmış, yani istediğini elde etmiş demektir. Mutsuzluk yandaş arar. Yani iş kendine dönük yıkıcılıkla baş etmeye geldiğinde umursamazlık becerisini geliştirmek büyük önem taşır. Aşırı olmayan kendine dönük yıkıcılık durumlarında erkeğin eylemlerini sözcüklere dökmek büyük bir fark yaratabilir. Örneğin, genç bir adam kız arkadaşına işinde sorunlar yaşadığını anlatmıştı. Yöneticisi ona işini iyi yaptığını ama sanki iş arkadaşlarıyla geçirme sorunu olduğunu söylemişti. Patronun bana toplantılarda konuşmadığımı, hep birkaç dakika geç kaldığımı, öğle yemeğimi hep tek başına yediğimi ve hiç gülmediğini söyledi diye açıklamıştı adam. Anlamıyorum. Ben böyleyim. Orada iş yapmak için bulunuyorum. Takılmak için değil. Sen böyle değilsin demişti kız arkadaşı. Benimle ve yakın arkadaşlarınla oldukça dışa dönük ve arkadaş canlısısın. Belki o işte çalışmak istemiyorsundur. Bunun üzerine genç adam, belki de istemiyorumdur demiş ve eklemişti. Sanırım şirket dünyasını hiçbir zaman sevmedim ve başka bir tür iş aramak üzere o akşam gazeteye bakmaya başlamıştım. Bir adam karısıyla birlikte evlilik terapisine gidiyordu. Şirket avukatıydı ve saygın bir New York firmasının şirket evlilikleri bölümündeki hayalindeki işi nihayet bulmuştu. Başlangıçta heyecanlı ve mutluydu. Ama işe başladıktan birkaç ay sonra bir müşterisinin hisse harekatını değerlendirirken hata yapmış ve yasal olarak kuşkulu bir işleme imza atmıştı. Neyse ki işlem gerçekleşmemiş ve danışanımın hatası fark edilmemişti. Danışanım yine de aşırı endişeye kapılmış ve yatırım alanındaki profesyoneller arasında katı ve amansız bir sorgulama merci olarak bilinen tahvil ve değişim komisyonunun peşine düşeceğine inanmıştı. Haftalar boyunca kendini yemiş, işten atılacağını ve hakkında dava açılacağını düşünmüştü. Karısı ve ben aylar boyunca korkusunu anlamaya çalışmış ve onu olayı abarttığına inandırmak için uğraşmıştık. Ama faydası olmadı. Sonunda karısı sorunun özünü yakaladı. Belki de asıl soru o hatayı neden yaptın? Bunun cevabı bu tür bir iş yapmak istemiyor olman ama çok uzun zamandır istemiş olduğun için bunu kabul edememen olabilir dedi. Kocası onu umursamaz bir tavırla bu ilginç bir teori diye yanıtladı. Ama o gece bir bebek gibi uyumuş ve ertesi gün endişesinden eser kalmamıştı. Bir sonraki görüşmede meslek değiştirmekten söz ediyordu. Bu danışanımın yaptığı gibi tam başarının eşiğine gelmişken başaramamak kendine dönük yıkıcılığın basit mantığının görece yaygın göstergelerinden biridir. Kişi bilinçsiz olarak başarılı olmak istemez. Ve bu danışanımın durumunda olduğu gibi birçok erkekte hayat seçimleriyle ilgili olan ve ortadan kaldırmak istedikleri kendileri için temel olan bir yanlış vardır. Yanlış iş, yanlış evlilik veya yanlış cinsel yönelim. Sahte heteroseksüel veya homoseksüel yaşam biçimi. Sorun, kendine karşı yıkıcı erkeğin, başta yardımsever tercümanlar olmak üzere yoluna çıkan herkesi kendisiyle birlikte baş aşağı sürüklemek istemesidir. Cehenneme giden yol. Psikanalist Philip Bromberg danışmak için kendisine gelen ve kendisine bir rüyasını anlatan bir danışanından söz eder. Adam rüyasında evinin yandığını, kendisinin ise yangını söndürmeye çalışan itfaiyecilerle damdan taşlar fırlattığını görmüştür. Bir bakıma anne babasına ulaşabilmek için onları cezalandıran çocuk gibi. Kendine karşı yıkıcı erkeğin nihai amacı da kendisine yardım etmek isteyen herkesi yok etmektir. Öyleyse erkeklerde kendine dönük yıkıcılık damarıyla uğraşırken yapılması gereken ikinci iş yok edilemez olmaktır. Bu ise eş, arkadaş veya anne babanın olduğu kadar terapistin de o lanet olası yardımseverliğine dur demesi anlamına gelir. Kendine karşı yıkıcı erkeklere yardım etme hevesi içindeki pek çok terapist, tıpkı iyi niyetli anne babalar ve eşler gibi cehenneme giden yolun iyi niyet taşlarıyla döşenmiş olduğunu zorlu yollardan geçerek öğrenir. Ben bunu yakınlarda tedavi görmesi için yaptığım öneriyi geri çevirmiş olan ağır marihuana bağımlısı bir danışanımla çalışırken öğrendim. Danışanım benimle yaptığı görüşmelerde yeterli ilerleme sağlamış olduğunu düşündüğüm bir gün verdiğim kararın tersine inisiyatifi ele aldım ve ona uyuşturucuyu bırakması için aktif biçimde yardım etmeye karar verdim. Danışanım ilgimi takdir etmiş ve duygulanmıştı. Hevesle planımı kabul etti. Ama bir sonraki görüşmede uyuşturucuyu esas olarak benim onayımı kazanmak için bıraktığını ve çözülmeden az önce kendi kendisine Dr. Gritch'i siktir et istersem içebilirim dediğini anlattı. Ama insanın kendine karşı yıkıcı insanlardan yardımını esirgemesi de sözde kolay olsa da bunu yapmak zordur. Bu davranışıma yardım edemesem bile yardımsever ya da ilgili tavrımın arada sırada da bir olsa da görüşmeye yansımasını engelleyemiyordum. Örneğin bir defasında hayatında bir yön olmamasından duyduğu gerçek acıyı dile getirdiğinde dilimi tutmak yerine uyuşturucu konusunda bir şey yapmadıkça hayatında bir yön olamayacağını ima ettim. Danışanım bunu kabul etti ve söylemeye gerek yok. Bu konuda hiçbir şey yapmamaya devam etti. İlginç bir şekilde o günden itibaren görüşmeleri arada bir bunun onu terapiden kovma günüm olduğu düşüncesiyle geliyor. Bu elbette kendine dönük yıkıcı arzusunun parçası olan bir düşünce. Ve iyileşmeden önce dibe vurması gerekli olabileceğinden ben de bir gün seve seve bu arzusunu yerine getirebilirim. Üniversiteden yeni mezun olmuş bir başka danışanım birlikte çalışmaya başladığımızda bana kendine karşı yıkıcı biri gibi gelmemişti. Yakışıklı ve ağzı laf yapan bir gençti. Ve öyle fazla sorunu varmış gibi görünmüyordu. Terapiye meslek seçimi ve cinsel deneyim eksikliği ile ilgili olarak görüştüğü üniversitedeki bir danışanımın önerisiyle gelmişti. Hiçbir danışman ona hangi mesleği seçmesi gerektiğini hatta nasıl seçmesi gerektiğini söyleyemezdi. Ama çıkma konusunda durum farklıydı. Danışanımın anlattığı kadarıyla üniversitedeki danışanımı bir daha sefere bir kızla çıktığında elini kızın bacağına koymasını söylemişti. Danışanı bunu mantıklı bulmuş ama asla uygulamamıştı. Benim yaklaşımım farklı oldu. Beraberce bugüne kadar neden hiçbir cinsel deneyim olmadığını ve bir kıza yaklaşmayı neden bilmediğini araştırmaya başladık. Danışanın geçmişinin annesini genç yaşta kaybettiğinin yarattığı travma da dahil bildik alanlarından geçerken temel varsayımımız mahremiyetten kaçırmasının belli bir korkuya, örneğin kadınlara karşı çok saldırgan olma korkusuna dayandığıydı. Ama bu bizi bir yere götürmeyince karşıt varsayımı irdelemeye başladık. Bu kaçınmayı motive eden bir arzu olabilirdi. Kısa sürede danışanımın aslında bir kadına yakınlaşmak istemediğini ortaya çıkınca bir yere varır gibi olduk. Cinsel fantazileri hep kendisini baştan çıkartan bir kadınla, bazen de kendisinden daha yaşlı, müsait olmayan kadınlarla ilgiliydi. Kısacası annesinin geri gelmesini bekliyor, dolayısıyla da başka kimseyi istemiyordu. Ama danışanıma doğru gelen bu varsayım bile bizi hiçbir yere götürmedi. Nedeni danışanımın terapiste dönüşmüş, anne olarak benden bunu onun yerine yapmamı beklemesiydi. Ne yazık ki ve belki de kaçınılmaz olarak ben bunu göremedim. Böylece zaman geçtikçe ve yaşadığım hüsran duygusuyla önceden önemsemediğim üniversite danışanımı giderek daha fazla haklı bulmaya başladım. Bu arada danışanımın meslek seçimi konusunda ilerleme kaydetmeye başlamıştı. Ama terapi süreci uzadıkça su katılmamış pasifliği ona, çıkabileceği potansiyel kızları aramaktan, kişisel ilanlara cevap vermeye, grup terapisini denemekten başka bir terapiste danışmaya giderek çıtası yükselen bir dizi öneride bulunmama neden oldu. Tahmin edebileceğiniz gibi danışanın bu önerilerden hiçbirisini uygulamadı. Bu da bizi sonunda kendine dönük yıkıcılığını görmeye zorladı. Danışanım hayatına yalnızca kendisiyle ilgilenecek bir anneyi değil, kendisini terk ettiği için ilgisini reddederek ve başarısızlıklarıyla eziyet ederek cezalandırabileceği birini de geri getirme ihtiyacı içindeydi. Danışanımın semptomu anneyi beklemek, beni böyle bir anneye dönüştürerek bu semptomu tedavi etmesi gereken terapiyi etkisizleştirmişti. Ben bunu fark ettiğimde görüşümü onunla paylaştım. O da kabul etti. Ama bu sefer ondan bu konuda bir şey yapmasını istemedim. Kendimden istedim. Öneri üretmekten kesinlikle vazgeçtim. Ve kendimi vakadan mümkün olduğunca geri çekmeye başladım. Ta ki sıkılmış, sessiz bir psikanalist karikatürüne dönüşünceye kadar. Danışanın ilgisizliğimden acı acı yakınsa da annesi onu bir kez daha terk etmişti. Sonunda aşk hayatının sorumluluğunu üstlenmesini ve kadınlarla çıkmaya başlamasını sağlayan bu geri çekilme oldu. İlginç olan şu ki, benzer bir terapi sürecinden geçen bir başka danışanım, birisiyle çıkmanın onu gerçekten ilgilendirmediği ve evlilik konusunda hissettiği sosyal baskılar hariç, kendi başına yaşamaktan müthiş memnun olduğu sonucuna varmıştı. Böylece bu danışanımın istemediği şeyi istemekten vazgeçti ve bana göre bu da olumlu bir terapi sonucuydu. Peki ama kendine karşı yıkıcı erkek akıllanana kadar ona beceri kazandırmak için yıllarımızı mı vermeliyiz? Ne yazık ki bazen bunu yapmamız gerekir. Çünkü zor dersleri yalnızca kendi hatalarımızdan çıkarabiliriz. Yine de hayatımızdaki önemli insanların kendine dönük yıkıcılık kozlarını güçlendirmemek için yapabileceğimiz en az iki şey vardır. Bunlardan birincisi hiçbir şey yapmamamız gerektirdiğinden son derece zordur. Özellikle de kendine karşı yıkıcı erkeğin neredeyse düzenli olarak yarattığı kriz anlarında. Bu nedenle erkeklerin kendilerine dönük yıkıcılıklarıyla başa çıkma konusundaki önerilerimi düşünürken aklıma bütün bir sayfayı aynı cümleyle doldurma fikri geldi. Kendine karşı yıkıcı bir erkeğe yardım etmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Kendine karşı yıkıcı bir erkeğe yardım etmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Kendine karşı yıkıcı bir erkeğe yardım etmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Bunu herkese olduğu kadar kendime de bir hatırlatmada bulunmak amacıyla yapmak istedim. Ama bunun yerine benden biraz daha iyi bir yazarın sözleriyle taşı gediğine koymama izin verin. Bir kez daha Dostoyevski. Kime bilgin kişiler insanlara bir takım normal erdem sırlarını taşırmayan isteklerin yeteceğini de nereden çıkarırlar? Ne diye bizlerin mantık ve çıkarlarımıza uygun şeyler istememiz gerektiğini ileri sürerler? İnsanlara gerekli olan tek şey, sonunun neye varacağı, neye mal olacağını bilinmeyen başıboş istektir. Başka bir deyişle erkekler, kendilerine karşı yıkıcı davranarak zihinsel bağımsızlıklarını, yani en azından seçme imkanlarını korumaya çalışırlar. Yani siz hayatın tek seçim olduğuna ne kadar fazla inanıyorsanız, onların da ölümü o kadar fazla seçmesi gerekir. ve yardımınızın seçimlerini etkilemesi ölçüsünde bunu reddetmeleri gerekir. Ama hayat ve ölüm gerçeğinden de böyle olduğuna inanarak onlardan yardımınızı esirgerseniz onları kendilerine yardım edip etmeme seçimiyle karşı karşıya bırakırsınız ki asıl ihtiyaç duydukları şey budur. Yardımı reddeden erkeğe ya da kadına yardımcı olma eğilimini dizginlemek için yapabileceğimiz ikinci şey neyse ki biraz daha aktiftir. Ona yardım etmeye çalışmak yerine kendimize yardım etmeye çalışmalıyız. Terapiste diyeceğim, kendini iyileştir ve hayatın projesi kendine karşı yıkıcı bir erkekle ilgilenmek olan herkese diyeceğim, bir hayat edinindir. Bu ille de ayrılık ya da boşanma anlamına gelmez. Başkalarına karşı bencilce, ilgisiz kalmak anlamına da gelmez. Bununla söylenmek istenen duygusal veya ruhsal veya zihinsel veya bu projenin dışında yaşamayı gerektirecek başka bir amaç bulmanın gerektirdiğidir. Bu, birçok insan, özellikle de çoğu kendilerine değil, başkalarına bakmak üzere yetiştirilmiş kadınlar için zor bir hedeftir. Ama böyle bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız, ilk adım var olan durumu neden değiştirmek istediğiniz değil, neden değiştirmek istemediğinizdir. Kendi kendinize sormaktır. Başka bir deyişle kendine karşı yıkıcı bir erkeğin sizi yıkmasına izin vermekten siz ne bekliyorsunuz? Kocanın mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve karısını bu konuda kandırması nedeniyle yaşanan bir dizi krizin ardından evlilik terapisi için bana gelen bir karı koca vardı. Son derece parlak ve başarılı bir profesyonel olan kadın bir görüşmede bana dönerek, "Bakın psikiyatr, olmadığım için bunu söylemem uygun düşmüyorsa lütfen söyleyin. Ama benim teorim David'in kocası aslında başarısız olmak istediği şeklinde," dedi. "Ona bunu söylemeniz uygunsuz değil. Herkes psikolog olabilir ve aslında teorinize katılıyorum. Ama uygunsuz olan sizin kendinizle ilgili neden başarısız olmak isteyen birisiyle birlikte olmak istediğinize dair bir teorinizin olmaması," diyerek karşılık verdim. Bunu incelemeye başladığımızda kadınla ilgili olarak oldukça hızlı ve iyi bir teori geliştirdik. Babası mükemmeliyetçiliğiyle oldukça istismarcıydı ve hayatı boyunca ona sürekli yenmişti. Dolayısıyla başarısız biriyle birlikte olarak kocasına babasının kendisine davrandığı gibi davranmış, böylelikle babasına duyduğu üzücü öfkeyle birlikte kendi yetersizlik duygularından da kaçınmıştı. Sanki babam başarının ne kadar önemli olduğu konusunda haklıydı. Evlendiğimde şu işe yaramaza bakın der gibiydi. Bu kadın için böyle bir teorinin geliştirilmesi var olan ilişkinin geleceği bakımından, bu ilişkisinin bitmesi durumunda gireceği başka bir ilişki bakımından da hayırlı olmuştu. Birçok ayrılık veya boşanma olayında kocasının kendine dönük yıkıcılığından haklı olarak gına gelmiş olan kadın çekip gider. Ama kendini erkeğin istismarının pasif bir kurbanı olarak gördüğü müddetçe ileride kendisini aynı durumda bulmaya ya da hiç ilişkiye girememe olasılığı vardır. Kaktüs. Bir danışanım aslında hoşlanmadığı, dolayısıyla da bilinçsizce sabote ettiği yöneticilik görevinden kovulduktan sonra çöldeki bir kaktüsle ilgili bir rüya görmüştü. Rüyasını verimli topraklardan koparılıp çok az besinle yaşamak zorunda kaldığı kıraç topraklara dikilmiş olan kaktüs benim diye yorumlamıştı. Bu yorumuma tamamen katılıyorum. Ama danışanımdan farklı olarak ben bunun için o kadar üzülmemiştim. Endişelenmek için haklı nedenleri olsa da bakmak zorunda olduğu bir ailesi vardı ve herhangi bir şirkette o kadar üst düzeyde bir iş bulması pek mümkün görünmüyordu. Bence kaktüs daha karmaşık bir simgeydi. Danışanım kendini acıyarak aynı zamanda başkalarını cezalandırıyordu. Sanki sen ceviz ağacı, kaktüs olmanın ne demek olduğunu anlayabilir misin der gibiydi. Doğrusu kaktüs oldukça dikenli bir hayatı asılandır. Eğer merak ediyorsanız, işini kaybettikten sonra yaşadığı depresyon ve endişe sahici olduğu halde bunu danışanıma söyledim. Tecrübelerim kendine karşı yıkıcı erkekleri alt etmek için en iyi zamanın yenik oldukları zaman olduğu yolundadır. Yoksa sizi dinlemezler bile. Ayrıca bunu onlara olduğu gibi söylemek kahramanca erkeklik duygularına seslenir. Onları en zayıf anlarında eleştirmenin bir tür destek olması tuhaftır. Verilmek istenen mesaj, bunun altından kalkacak kadar güçlü olduğunu biliyorumdur. Yılgınlık içinde ve hayallerini kaybetmişken kurban değil çetin ceviz olduklarını duymak onları güçlendirir. Eğer kendi kendilerini yıkabiliyorlarsa yeniden yaratabilirlerdi. Kendine karşı yıkıcı erkek gibi göründüğünden başkalarına yardım etmek için duyduğunuz karşı konulmaz arzuyu kullanma zamanı gelmiştir. Ama bunu basit bir müdahaleden öteye götürmelisiniz. Ona bir terapistin adını vermek doğru olabilir. Ama onun yerine terapisti aramak doğru olmaz. Ona yaşayacağı bir yer sunmak doğru olabilir. Ama para vermek doğru olmaz. Ona otoyoldan son çıkışı kaçırmak üzere olduğunu söylemek yardımcı olabilir. Ama bir, en fazla iki kere. Nihayet ona arada bir yanlış bir ampulü değiştirmesini hatırlatmak akıllıca olabilir. Ama bunu onun yerine yapıp sonra da şikayet etmekle olmaz.